Ayrım 8.
Robert gibi o da kargaşalıktan yararlanıp kaçmıştı. Ama başka bir Maori kabilesinin eline düşmüştü. Kabile başkanı Hihi adında zeki bir adammış. Bilgin'in gözlükleriyle dürbünü onu çok ilgilendirmiş. Bilgin onları sevdikleri oyuncaklarla oyaladıktan sonra kaçmış. Tabu olduğunu öğrendiği bu dağa sığınmış. Sözlerini, "Siz kurtulmadan bu dağdan ayrılmamaya karar vermiştim," diye bitirdi. Maoriler onların dağda aç kalacaklarına güvenerek sabırla bekliyorlardı. Bir an önce bir çıkış yolu bulmaları gerekti. Dağın dik yamacından aşağı inen sarp bir yol vardı. Görünmeden bu yolu izleyebilirlerdi. Ama aşağı indiklerinde yerlilerin ateş alanına giriyorlardı. Doruğun en sarp yamacını tırmandılar. Maoriler onları orada görünce bağırışarak ateş açtılar. Ama kurşunlar buraya ulaşmıyordu. Oradan dönüp Kara Tete'nin mezarının içini dolaştılar. Burası bir silah deposu gibiydi. Dolu tüfeklerle pek çok barut ve mermi vardı. Paganel çevresini iyice inceledikten sonra arkadaşlarına, "Maorilere karşı kendimizi savunmak için emrimizin altında bir yanardağ var," dedi. Bütün çevre dışarı çıkmak için fokurdayan lavlarla, kaynar sularla dolu. Patlamadan sonra 4-5, gerekirse 6 gün bekleyerek onları öldüğümüze inandırıp kaçacağız. Nasıl bu düşünce? Hepsi çok beğendiklerini söylediler. Paganel hemen bu gece uygulamaya geçireceğini bildirdi. Saat 8'de Maunganamu Dağı'nın doruğu karanlıklara karıştı. Artık işe girişebilirlerdi. Yanardağın ağzı olarak Kara Tete'nin mezarından 30 adım ötesini belirlediler. Paganel burada büyük bir taş görmüştü. Altından buharlar çıkıyordu. Bu taşı yerinden oynattıklarında lavlar, sular kolaylıkla püskürecekti. Yaptıkları bir kaldıraçla taşı yerinden oynattılar. Gürültüler arttı. Ardından alevler, kaynar sular yükselmeye başladı. Biraz sonra da koskocaman taş büyük bir gürültüyle bayırdan aşağı yuvarlandı. Taşın altındaki ince toprak tabakası kendiliğinden çatlamıştı. Çatlaklardan lavlar püskürerek büyük bir hızla aşağıya, yerlilere doğru akıyordu. Çevreyi yoğun bir kükürt kokusu sarmıştı. Püskürmenin kızıl aydınlığı tepeleri aydınlatıyordu. Yerliler korkunç çığlıklar atarak kaçıyor, yananlar acı acı bağırıyor, bir yandan da tabu tabu sesleri yükseliyordu. Püskürme bütün gece fırtınayla birlikte sürdü. Sabah olduğunda yanardağın hızı hala azalmamıştı. Lavlarla birlikte sarı dumanlar yükseliyor, lavın akışı durmuyordu. Başkan Kayikumu savaşçılarıyla birlikte dağın eteklerine kadar yaklaştı. Kollarını havaya kaldırdı. Dağı kutsuyor, tabu ilan ediyordu. Bunu gören yerliler dağdan aşağı inmeye başladılar. Glenarvan sevinçle "Gidiyorlar!" diye fısıldadı. Hepsi çok sevinçliydi. Yeniden kurtuluş umudu doğmuştu. Şimdi Plenty Körfezi'ne doğru gitmeye karar vermişlerdi. Taupo Gölü ile Körfez arasında 165 kilometrelik bir yol vardı. Günde 16-17 kilometre giderek 10 günde Körfez'e varırlardı. Geceleyin saat 9'da yola koyuldular. Ellerinde Kara Tete'nin silahlarıyla dağın yamacını sessizce indiler. Yılan gibi sürünerek ilerliyorlardı. Yerlilerin tuttuğu boğazı geçtikten sonra Maunganamu Dağı'ndan çıkmış oluyorlardı. Gölün doğu kıyısını aşarken de yerlilerle karşılaşabilirlerdi. 10 dakika daha çıt çıkarmamaya çalışarak yüksek yaylalara doğru tırmanışa geçtiler. Dev sarmaşıkların arasına dalınca adımlarını sıklaştırdılar. Gecenin karanlığı kaçmalarını büsbütün kolaylaştırıyordu. 3 saat hiç mola vermeden yürüdüler. Sabah saat 9'da 19 kilometrelik bir yol aşmışlardı. Herkes çok yorgundu. Oldukları yerde konakladılar. Yemeklerini yedikten sonra 2'ye kadar dinlendiler. Sonra doğuya doğru yeniden yola koyuldular. Akşama dağların eteğinde açık havada uyudular. Ertesi gün dağlık bölgede güç koşullarda yol aldılar. Kaptan Grant'tan kimse söz açmamıştı. Bir ara söz açılınca John Mangles onun bu topraklarda bir yerde yaşadığından emin olduğunu söylemekten çekinmedi. Yorgunluktan kimse konuyu tartışacak durumda değildi. Hepsinin sinirleri iyice bozulmuştu. Yürümüyor, sanki sürünüyorlardı. Büyük Okyanus kıyısındaki Lottin burnuna bu durumda vardılar. Kıyıda başıboş dolaşırlarken John Mangles birden bağırdı. "Burada bir kayık var." Koşup hep birlikte altı kürekli yerli kayığına bindiler. Glenarvan dümene geçti. Dört kişi küreklere asıldı. İki kadın, Olbinett ve Robert, kayığın içine uzandılar. Deniz durgundu. John kıyıdan pek uzaklaşmak istemiyordu. Kaptan kürek çekmeyi birden bıraktı. Lothian burnundan ayrılan üç kayık görmüştü. Kayıkların içindeki yerliler onları kovalıyordu. Kaçacak durumda değillerdi. Güçleri kesildiğinden kürek çekemiyorlardı. Aradaki uzaklık gittikçe kapanıyordu. Bu sırada Glenarvan birdenbire ayağa kalktı. Gözleri parlayarak sevinçle bağırdı. Bir gemi! Son güçlerini kullanarak yarım saat daha kürek çektiler. Gemi de onları görmüş üstlerine geliyordu. Gemi yaklaşınca Glenarvan Paganel'in dürbünüyle baktı. Yüzü birden gerildi. Bitik bir sesle, ''Duncan bu'' dedi. ''Haydutların gemisi, Duncan.'' Hepsi bir ağızdan, ''Ne? Duncan mı?'' diye bağırıştılar. ''Evet dostlarım, iki ateş arasında kaldık.'' Yerliler kayıklarından ateş ediyorlardı. Yat yarım mil ötelerindeydi. İki kadın diz çökmüş dua ediyordu. John kayığı parçalayarak içindekileri kimsenin eline geçmemeleri için denizin dibine göndermeye kararlıydı. Robert birden bağırdı. ''Tom Austin, Tom Austin bu. Bize şapkasını sallıyor.'' John donup kalmıştı. Atılan ikinci gülle yerli kayıklarından birini parçaladı. Korkan yerliler gerisin geri kaçtılar. John olanca sesiyle bağırıyordu. ''Kurtar bizi Tom, kurtar.'' Bir süre sonra 10 kişi nasıl olduğunu anlayamadan kendilerini Duncan'ın güvenli kameralarında buldular. 12. İşe yarayan dalgınlık. Lord Glenarvan'la arkadaşlarının gemiye dönüşü bir sevinç yarattı. Gemidekiler Duncan'ın sahibini gayda çalarak karşıladılar. Perişan durumlarını görünce gösteriye son verdiler. Lord Tom Austin'e bu sularda ne aradıklarını sordu. Duncan'ın Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında ne işi vardı? Nasıl olmuştu da Ben Joyce'un eline geçmemişti? Sorular birbirini kovalıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Tom Austin bu sorular karşısında ne diyeceğini şaşırmıştı. Lord'un sorularını yanıtlarsa daha kolay anlaşacaklardı. Lord'un sorduklarına verdiği yanıtlara kalırsa Tom Austin'in haydutlardan haberi yoktu. Ben Joyce'u tanımıyordu bile. Lord, "Peki sizi buraya kim getirdi?" diye sordu. "Sizin emrinizle geldik efendim." ''Nasıl, benim emrimle mi?'' ''Evet, mektubunuzda yazdıklarınızı yerine getirdik. Mektubu Melbourne'de geminin onarımı biteceği sırada aldım.'' ''Yazı sizin değildi ama siz imzalamıştınız. Ayrton adında biri getirdi.'' ''Tamam, Ben Joyce ile Ayrton aynı adam. Mektupta ne yazıyordu?'' ''Melbourne'den ayrılıp gecikmeden Yeni Zelanda'nın, Avustralya'nın olacak.'' ''Hayır efendim, Yeni Zelanda'nın.'' Binbaşı burada söze karıştı. Kaptana mektubu getirmesini söyledi. Mektupta gerçekten de Yeni Zelanda diye yazıyordu. Binbaşı Paganel'e döndü. Bu kadar dalgınlık da fazla artık dedi. Gemiyi neredeyse Çin'e gönderecekmişsiniz. Paganel utanarak kendi el yazısıyla yazılmış mektubu aldı, baktı. Sonra deliler gibi gülüp tepinmeye başladı. Bir koşuda kaptan köprüsüne çıktı. Aynı hızla merdivenlerden inerken sendeledi. Düşmemek için bir halata tutundu. Tam bu sırada gemi top sesiyle sallandı. Koca bir gülle denizi boyladı. Bilgin yanlışlıkla dolu topun yanan fitiline bağlı halatı çekmişti. O hızla dönünce ambarın açık kapağından aşağı yuvarlandı. Tayfalar koştular. Bilgin'i baygın olarak ambardan çıkardılar. Adam iki büklümdü. Hemen ayılttılar. Yarası beresi yoktu. Ortalık biraz yatıştıktan sonra Lord Bilgin'e, ''Bakın dostum'' dedi. ''Dalgınlığınızın büyük bir mucize yaratıp hepimizi kurtardığına inanıyorum. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Avustralya yerine Yeni Zelanda'yı dalgınlıkla mı yoksa bilerek mi yazdınız?'' Paganel, ''Dalgınlık dostum'' diye karşılık verdi. ''Ne yaparsınız, ben böyle bir adamım işte.'' Konuyu daha çok uzatmadılar. Duncan'ın neden bu sularda olduğu anlaşılmıştı. Yolcular yemek için kameralarına inerlerken Tom Lord'a olanı biteni anlatıyordu. Emir garipti ama gene de uyguladım. Yola çıktıktan sonra gemide bir takım olaylar çıktı. Ayrton şu anda gemide. Bunun üstüne Glenarvan ikinci kaptana Ayrton'un yaptıklarını anlattı. Sonra da peki şimdi nerede diye sordu. Baş altında hepsi. Neden? Çünkü biz yola çıktıktan sonra zorla rota değiştirmeye kalktı. Adamlarımı kışkırttı. Ben de adamı tehlikeli görüp hapsettim. Yemekten sonra Glenarvan arkadaşlarına Ayrton'un gemide olduğunu söyleyerek hepsiyle yüzleştireceğini bildirdi. Ayrton sakin bir tavırla içeri girdi. Ellerini önünde kavuşturdu. Glenarvan'ın karşısında durdu. Susuyordu. Lord Haydu'da asıl adını, Britanya'dan nasıl ayrıldığını sordu. Hiçbir karşılık gelmedi. Lord adama kendi iyiliği için açık konuşmasını öğütledi. Haydut, ''Biraz ileri gidiyorsunuz bana kalırsa.'' dedi. ''Ben Joyce olduğumu, bu gemiyi ele geçirmeye kalktığımı kimse kanıtlayamaz. Bunun için elle tutulur kanıtlar gerek. Bunlar elinizde olmadığına göre ben, Britanya'nın ikinci Nostromos'u Ayrton'um. O kadar.'' ''Ben sorgu yargıcı değilim. Sen bana Kaptan Grant'ın nerede olduğunu söyleyebilir misin?'' ''Hayır, söylemem. Britanya'nın battığı yeri de söylemem.'' Glenarvan öfkelendiğini belli etmeden Haydut'u iki tayfayla baş altındaki yerine geri gönderdi. Daha sonra arkadaşlarıyla görüşen Lord, Duncan'ın kömür almak için Talcahuano'ya uğramasını, sonra Hornburnu'ndan dönüp Atlas Okyanusu yoluyla İskoçya'ya dönmesini kararlaştırdı. Talcahuano'ya kadar gene 37. enlemi izleyeceklerdi. Kaptan Grant'ı aramaya çıkan yürekli insanlar için üzüntülü bir geri dönüştü bu. Gemide Kaptan Grant'ın yerini, hiç değilse gemisinin battığı yeri bilen biri vardı, Ayrton. Ama o da konuşmuyordu. Glenarvan ne kadar üstelediyse de alçak haydut bu konuda hiçbir şey söylemeye yanaşmıyordu. Sonunda Lady Helena bir kadın olarak bu işi üstüne aldı. Ayrton'u 5 Mart'ta Lady Helena'nın kamerasına getirdiler. Mary de oradaydı. Tam bir saat karşılıklı konuştular. Bu süre içinde neler olup bittiğini kimse bilmiyordu. Yalnız kapı açıldığında kadınların yüzlerinden onların da bir şey elde edemedikleri anlaşılmıştı. Ertesi gün Lady Helena başaltına gidip Ayrton'la 2 saat daha tek başına görüştü. Başaltından çıktığında yüzünde güvenli bir ifade vardı. Ayrton'un konuştuğu gemide hemen yayıldı. Herkes genç kadının başına toplandı. Glenarvan heyecanla koşup geldi. ''Konuştu mu?'' ''Hayır ama seninle görüşmeyi kabul etti.'' ''İstediği bir şey var mı?'' ''Başardın Helena.'' ''Evet, ileride kendisi için elinden geleni yapmanı istiyor.'' Lord, ''Olur.'' diye başını sallayarak Ayrton'un kamerasına getirilmesini istedi. 13. Karanlıktaki Çığlık. Ayrton, Glenarvan'a tanıklar olmadan konuşmayacağını bildirdi. McNabbs ile Paganel'de görüşmede bulunacaklardı. Ayrton, ''Burada iş konuşacağız. Tanıkların bulunmasını ondan ben istedim.'' dedi. Glenarvan, ''Ne işi?'' diye sordu. ''İş şu, siz benden bir takım bilgiler istiyorsunuz. Ben de karşılığında kendime bir takım çıkarlar sağlamanızı isteyeceğim. Beni nasılsa İngiliz resmi makamlarına teslim edeceksiniz. Ben etmeyin demiyorum ama bir isteğim var.'' Beni gerekli bir takım malzemeyle Büyük Okyanus'taki ıssız adalardan birine bırakın. Ben orada başımın çaresine bakarım. Karşılığında da bütün gerçekleri söylerim. Söylediklerinin gerçek olduğunu nereden bileceğim? O da doğru ya. Ya bana inanacaksınız ya da bu işi bırakacaksınız. Sonra sizi aldatsam da beni bıraktığınız adaya dönerek öcünüzü alabilirsiniz. Ayrıca kesin anlaşmaya varmadan şunu da belirtmekte yarar var. Kaptan Grant'ın sonu konusunda pek bilgim yok. Bu durum Glenarvan'la arkadaşlarının hoşuna gitmedi. Lord kısa bir süre düşündükten sonra bunun önemi olmadığını, önerisini kabul ettiklerini, onu Büyük Okyanus'ta ıssız bir adaya bırakacaklarını söyledi. Haydut şöyle konuştu. Ben gerçekten Britanya'nın ikinci Nostromos'u Tom Ayrton'ım. 12 Mart 1861'de Glasgow'dan ayrıldık. 14 ay Büyük Okyanus'ta bir İskoçya sömürgesi kurmak için uygun bir yer aradık. Kaptan Grant'la sık sık tartışırdık. Ben kolay kolay boyun eğmeyen bir adamım. Onun için yıldızımız barışmadı. Sonunda baş kaldırmayı göze aldım, beceremedim. Kaptan Grant 8 Nisan 1862'de beni Batı Avustralya kıyılarına çıkartıp bıraktı. Orada Perty cezaevinden kaçan bir takım haydutlarla arkadaş oldum. 2,5 yıl ne yaptığım sizi ilgilendirmez. 1864 Eylül'ünde benimle ilk kez karşılaştığınız o çiftliğe girdim. Uygun bir gemiyle Avrupa'ya dönmeyi düşünüyordum. O sırada sizinle karşılaştım. Britanya'nın Callao Limanı'na uğradığını sizden öğrendim. Duncan'ı ele geçirmek düşüncesi bu sırada aklıma geldi. Sonrasını biliyorsunuz. Sizinle yola çıktım. Adamlarım köprüde olay çıkartarak sizi ilk kez kuşkulandırdılar. Atlarla öküzleri yolda zehirleyen bendim. Bay Paganel dalgınlığı yapmasaydı, Duncan'ın sahibi de ben olacaktım. İşte beyler, anlatacaklarım bunlar. Artın susarak ellerini önünde kavuşturdu. Ötekiler birbirlerine bakıyorlardı. Binbaşı Haydu'da şunları sordu. Seni 8 Nisan 1872'de karaya çıkardıklarına göre, Kaptan Grant'ın ondan sonra nereye gideceğini biliyor muydun? En küçük ayrıntı bile işe yarayabilir. Bildiğim kadarıyla Yeni Zelanda'yı dolaşmak istiyordu. Ben gemideyken bu yöne gitmedik. Kalao'dan sonra gitmiş olabilirler. Glenarvan konuşulanları yeterli bularak Ayrton'u başaltına gönderdi. Üç arkadaş kamerada baş başa kaldıklarında Glenarvan, ''Kaptan Grant'ı bulmak güç olacak.'' dedi. ''Zavallı çocuklara babalarının nerede olduğunu kim söyleyecek?'' ''Paganel, ben.'' dedi. Glenarvan'la binbaşı Bilgin'in yüzüne şaşkınlıkla baktılar. Bilgin, ''Dinleyin.'' dedi. ''Bizi kurtaran yanlışlığı büsbütün dalgınlıkla yaptığımı söyleyemem. Çünkü mektubu yazarken aklımda hep Zelanda sözcüğü vardı. Yerde katlı duran Austrian and New Zealand gazetesinin son iki hecesi gözüme çarpmıştı. Elland, Elland. Şişedeki belgenin İngilizce kopyasında da bu sözcük vardı. Biz bu sözcüğü hep karaya diye yorumlamıştık. Oysa doğrusu Zealand, yani Yeni Zelanda olacakmış. Binbaşı bunun hayalci bir yorum olduğunu söyledi. Paganel, Austra, Indies, Contin sözcüklerinde yeni yorumlarını yaptı. Sonra şişeden çıkan kağıdı en son yorumuyla şöyle okudu. Glasgow limanına bağlı üç direkli Britanya adlı gemi uzun bir savaşımdan sonra Avustralya denizlerinde Yeni Zelanda kıyıları yakınında battı. İki tayfa ile Kaptan Grant karaya çıkabildiler. Büyük bir yoksunluğa düştüklerinden bu belgeyi yolluyorlar. Bulundukları yer boylamı nokta nokta, enlemi 37 derece 11 dakikadır. Yardımlarına koşun yoksa ölecekler. Paganel'in bu yorumu da öncekiler kadar mantıklı olduğu gibi yanlış da olabilirdi. Glenarvan Bilgin'e bunu iki aydır neden sakladığını sordu. Paganel, kimseyi boşuna umutlandırmak istemediğini, nasılsa bu noktadan geçeceklerini bildiğini söyledi. Sesini alçaltarak, hem dedi, şişe denize atılalı aradan 2 yıl geçmiş. Bu arada ölmüş de olabilirler. Susmamın bir nedeni de buydu. Kaptan Grant konusunda Ayrton'dan önemli bir bilgi alınmayışı yattakilerin umudunu kırmıştı. Bu yüzden rotalarını değiştirmediler. Ayrton'u ıssız bir adacığa bırakmaktan başka yapacak işleri kalmamıştı. Haritayı inceleyerek haydudu bırakabilecekleri Maria Teresa adlı ıssız bir adacık buldular. Bunu Ayrton'a söylediler. Adam ses etmedi. 2 gün sonra adacık göründü. Okyanusun uçsuzluğu içinde bir balinanın sırtına benziyordu. Akşam saat 5 sıralarında John Mangles adadan gökyüzüne bir dumanın yükseldiğini görür gibi oldu. Paganel'le adada yanardağ bulunup bulunmadığı konusunda tartıştılar. Bilmediği kıyıya gece yanaşmak istemeyen genç kaptan bu işi sabaha bıraktı. Ayrton'u da sabahleyin kıyıya çıkarabileceklerdi. Saat 9'da adada sönmeyen bir ışığın yandığını herkes gördü. Paganel yanardağ var diyordu. John hiçbir patlama olmadığını söylüyordu. Işık bir ara kımıldayarak yer değiştirdi. Yukarıdan kumsala indi. Sonra bir ışık daha belirdi. John yanılmıyordu. Glenarvan, ''Adada insanlar mı var dersin?'' dedi. Paganel karşılığını verdi. ''Yamyamlardır.'' Bu durumda Ayrton'u burada bırakamayacaklarını, bir başka ada aramaları gerektiğini tartıştılar. Saat 11 olunca yolcular kameralarına çekildi. Mary ile Robert da kaptan köprüsünden üzgün üzgün denizi seyrediyorlardı. İkisi de babalarını düşünüyorlardı. Robert ablasının elini tutarak, ''Mary'' dedi, ''umutsuzluğa düşmek yok. Babamın dediği gibi hiçbir zaman cesaretinizi yitirmeyin. Bundan sonra ben senin yanındayım.'' Mary kardeşine sarılıp onu bağrına bastı. Robert, ''Ben de denizci olacağım.'' dedi. ''Bundan sonraki tek amacım babamı aramak olacak Mary.'' Genç kız kardeşinin başını omzuna dayadı. ''Tıpkı babam gibisin Robert.'' dedi. İki kardeş bir daha kucaklaştılar. Sonra ikisi de kendi düşüncelerine daldı. O sırada beklenmedik bir şey oldu. İki kardeş aynı anda karanlık dalgaların arasından bir ses, bir çığlık duydular. İkisi de iliklerine kadar titrediler. ''Kurtarın, kurtarın!'' diye bağırıyordu biri sanki. İki kardeş kapkaranlık denize baktılar. ama hiçbir şey göremediler. Mary, "Robert," dedi, "ben de senin gibi bir ses duydum. İkimiz de çıldırıyoruz galiba." 14. Kaptan Grant kurtuluyor. Mary sözünü bitirmeden aynı ses bir daha duyuldu. Mary de Robert da bağırmaya başladılar. "Baba, babacığım." Mary bu heyecana daha çok dayanamadı. Bayılıp Robert'ın kolları arasına yığıldı. Robert'ın bağırmalarına önce tayfalar, ardından John Mangles, Lady Helena, Glenarvan uyanıp koştular. Robert sayıklar gibiydi. "Ablam ölüyor, babam orada." Kızcağız çırpınıp titriyor, kendini denize atmak istiyordu. Güçlükle alıp kamarasına götürdüler. Herkes çocukların düş gördüklerinden emindi. Onlara bunu anlatmak çok güç olacaktı. Glenarvan Robert'ı bir kenara çekmiş, ne olduğunu ne duyduklarını soruyordu. Son bir umutla dümenciyi çağırıp ona da bir şey duyup duymadığını sordu. Dümenci bir şey duymamıştı. Robert inatla, "Babamın sesiydi," diye direniyordu. Sonunda o da dayanamayıp bayıldı. Herkes zavallı çocuklara çok acımıştı. Yürekleri parçalanmıştı. Glenarvan özellikle iki çocuğun aynı düşü görmelerine şaşmıştı. Paganel, "Ne olur ne olmaz," diyerek bir süre denizi dinledi. Olanca sesiyle karanlıklara bağırdı. Ne bir ses duydu, ne de bir karşılık aldı. Ertesi gün 8 Mart sabahı saat 5'te hepsi güverteye çıktı. Çocukları engelleyemedikleri için onlar da çıkmıştı. Hep birlikte adayı gözlüyorlardı. Yat adanın bir mil açığından gidiyor, dürbünlerle kıyıları tarıyorlardı. Birden Robert'ın sesiyle irkildiler. Kıyıda koşan, işaretler yapan iki kişi var. Arkalarından da bir üçüncüsü geliyor. Kaptan John dürbünü kaptı. "Ellerinde İngiliz bayrağı var," diye bağırdı. Robert heyecandan titriyordu. Glenarvan'a, "Yordum," diyordu. "Bana bir kayık vermezseniz adaya yüzerek çıkarım." Kimsenin konuşacak gücü kalmamıştı. 37. enlemin üstündeki bu adacıkta demek 3 İngiliz vardı. Hepsinin aklına ister istemez dün gece Mary ile Robert'ın duyduğu sesler geliyordu. Ama bu adamların arasında ya Kaptan Grant yoksa, ya çocuklar yeni bir düş kırıklığına uğrarlarsa? Lord Glenarvan daha çok düşünmedi. "Kayığa," diye bağırdı. Kayık bir dakikada denize indirilmişti. Başta kaptan, Grant'ın çocukları olmak üzere Glenarvan, John Mangles, Paganel kayığa atladılar. 6 tayfa var güçleriyle küreklere asıldı. Kıyıya 10-15 kulaç kala Mary acıklı bir çığlık kopardı. "Baba, babacığım." Kıyıda iki kişinin arasında ayakta duran bir adam vardı. Uzun boylu, geniş omuzlu, Robert'a benzeyen bir adam. Çocukları yanılmamıştı. Bu adam babaları Kaptan Grant'tı. Kaptan Grant kızının çığlığını duymuştu. Kollarını iki yana açtı. Yıldırım çarpmış gibi birden kumsala yığılıp kaldı. İnsan sevinçten ölmüyor. Kaptan da yata götürülünceye kadar ayılıp kendine geldi. Gemideki sevinci anlatmaya sözcükler yetersiz kalır. Herkes sevinç gözyaşları döküyordu. Kaptan Grant gemiye adımını atar atmaz diz çöküp Tanrı'ya dua etti. Sonra Lady Helena'ya, Lord Glenarvan'la arkadaşlarına heyecanlı bir sesle teşekkür etti. Adadan gemiye gelirken Duncan'ın serüvenini çocukları kısaca anlatmıştı. Kaptan Grant çocuklarına doyamıyor, bir Mary'e çok güzel olduğunu söylüyor, bir Robert'a ne kadar büyüdüğünü belirtiyordu. Robert bütün dostlarını babasına bir bir tanıştırdı. John Mangles tanıştırılırken kulaklarına kadar kızardı. Çünkü Mary'i seviyordu. Tanıştırıldığı adam yakında kayınbabası olacaktı. Her şey bittikten sonra Ayrton konusunda da kaptana kısaca bilgi verildi. Ayrton'u adaya bırakmadan önce Kaptan Grant 2,5 yılını geçirdiği toprağını dostlarına gezdirdi. Başından geçenleri de gene burada, kendi elleriyle yaptığı evinde dostlarına kısaca şöyle anlattı. "Başımdan geçenler bütün öteki Robinsonlarınkine benziyor. Gemim 6 gün süren bir fırtına sonucunda 1862 yılının 26 Temmuz'unu 27 Temmuz'a bağlayan gece Maria Teresa kayalıklarına bindirip battı. Ben, Bob Liersi, Joe Bell'den başka tayfaların hepsi öldü. Gemiden kurtardığımız araçların yardımıyla yerimizi belirledik. Daha sonra başta patates olmak üzere türlü ürünler yetiştirdik. Adada bir su kaynağı vardı. Geminin kalıntılarıyla bir de ev yaptık. Çocuklarımı düşündükçe yaşama bağlılığım artıyordu. 2,5 yıl böyle geçti. Umutlu değildik. ama umut kesmek de istemiyorduk. Derken geçen gece adanın en yüksek yerine çıkmıştım. Batıda incecik bir duman gördüm. Az sonra gemi belirli biçimde ortaya çıktı. Ama karanlık basmıştı. Gemi karanlıkta bizi görmeden geçip gidebilirdi. Arkadaşlarım dikkati çekmek için ateş yaktılar. Bu fırsat bir daha ele geçmezdi. Ben dayanamayıp gece suya daldım. Gemiye 30 kulaç kalıncaya kadar yaklaştım. Tam bu sırada gemi yön değiştirdi. Çocuklarım da sesimi bu arada duymuşlardı. Kıyıya döndüğümde bitkindim. Geceyi büyük bir umutsuzlukla geçirdik. Sabahleyin bir de ne görelim, gemi adamızın açığında duruyor. Sonra kayık geldi, kurtulmuştuk. Üstelik bana kollarını ilk uzatanlar sevgili çocuklarımdı. Kaptan Grant'ın öyküsü bitince Paganel dayanamayarak şişeden çıkan kağıtta Maria Teresa adasını nasıl belirttiğini kaptana sordu. Kaptan Grant, dalgaların en az aşındırdığı Fransızca metin üzerine neler yazdığını anlattı. Bütün anlattıkları Paganel'in yorumuyla uyuşuyordu. Anlaşamadıkları bir nokta vardı. Maria Teresa adası yerine neden Tabor adası yazdığı. Kaptan, çünkü bütün Fransız haritalarında bu adanın adı Tabor diye geçer dedi. Paganel beyninden vurulmuşa döndü. Omuzları düştü. Her şeyi bulmuş, yanıldığı noktaları bir bir düzeltmişti. Ama abor sözcüğünün anlamını bir türlü ortaya çıkaramamıştı. Ağlamaklı bir sesle, ''Bir coğrafyacı için bağışlanmayacak bir kusur bu.'' dedi. Yemeği adada yedikten sonra kalkıp hep birlikte gemiye döndüler. Glenarvan hemen o gün yola çıkmak istiyordu. Ayrton başaltından çıkartıldı. Kayık hazırlandı. Adamın gerek duyacağı her şey kayığa yüklenmişti. Herkes güvertedeydi. Son anda Lady Helena, ''Bu zavallıyı burada bırakmak şart mı?'' diye sordu. Lord, ''Evet.'' dedi, ''cezasını çekmesi gerek.'' John Mangles'ın yönettiği kayık gemiden ağır ağır uzaklaştı. Ayrton kayığın içinde ayakta durup şapkasını çıkararak hepsini selamladı. Kayık adamı kıyıya bırakıp gemiye döndüğünde saat akşamın 4'ü olmuştu. Hemen yola çıktılar. Yat düdüğünü öttürdü. Pervane döndü. Saat 8'de Tabor adası gecenin karanlığında silinip gitmişti artık. Paganel yerlilerin elinde tutsak kaldığı 3 gün içinde ayaklarının ucundan omuzlarına kadar gövdesinin her yerine dövme yaptırmıştı. Bu arada Kaptan Grant'ın İskoçya'ya dönüşü ulusal bir olay olarak kutlandı. Bu yürekli denizci artık Kaledonya'nın en önemli kişisiydi. Oğlu Robert da babası Kaptan Grant gibi John Mangles gibi bir kaptan olup çıkmıştı. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25